Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet hocam, asrın felaketinin üzerinden tam 12 gün geçti ve maalesef kayıplarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. 38 bini geçti bu depremlerde yaşanan can kaybı. Yine etkilenenlerin sayısı bir hayli fazla, yerlerini değiştirenler, başka şehirlere gidenler, yaralananlar, psikolojisi alt üst olanlar. Yani birçok başlıkta bu depremin sonuçlarını konuşabiliriz. Ama şunu sormak istiyorum size. 12 gün geçti bu asrın felaketinin üzerinden, iki büyük deprem yaşadı ülkemiz ve bu depremler sonrası şöyle baktığınız zaman neler yaşadık, neler gördünüz? Hem insanların yardımlaşma, dayanışmasına dair, psikolojilerine dair, ülkemizin gösterdiği bu metanete dair neler söylemek istersiniz? Buradan başlayalım, sonra diğer başlıklarımıza peyderpey bakalım.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Tekrar milletimizin başı sağ olsun dilekleriyle programımıza başlayalım. Bu tür bir afet şu an modern batı dünyasının herhangi bir ülkesinde olduğunda belki kamu imkanlarıyla bir takım kurtarma faaliyetleri olabilirdi ama dünyada şu anda hep böyle ekonomik olarak ilk ona giren Almanya'sından Amerika'ya, evet, İngiltere'den Fransa'ya, hangi ülkede olursa olsun halkın bu şekilde canhıraş bir omuz verme hadisesini görmek kolay kolay mümkün olmaz. İşte biz medeniyet coğrafyamız programımız derken bizi dünyadan farklı kılan bir özelliğimizdir bu, insan olma özelliğimiz. Hatta Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir şey vardır. Mesela ırkçılık yasaklanmıştır. İşte kökten dincilik dediğimiz o dini şeyler hoş karşılanmıyor. Peki insanları biz neye göre ayırt edeceğiz dendiği zaman şu anda dünyada aynı mezarlığa gömülüyorsak, bakın burası önemli, aynı mezarlığa gömülüyorsak, aynı ibadethanede ibadet yapabiliyorsak ve kız alışverişi yapabiliyorsak biz biriz demektir. Şu anda bakın depremde işte Hatay'da bir takım Hristiyanlar hariç hepimiz aynı mezara defnediliyoruz. Aynı ibadethanede şey yapıyoruz ve biz biriz doğusuyla, batısıyla, evet, kuzeyiyle, güneyiyle. Ve bizimle bir olanların kim olduğunu da bu şeyde gördük.
Evet, yavaş süreçte. Yavaş.
Yani siz kendinizi belki Eyfel Kulesi'nin ışıkları altında bir Fransa'da gibi hayal edebilirsiniz ama Fransızlar sizi ne kadar,
evet,
kabul ediyor? Peki siz bir bu toprağın evladı olarak dünyadan bakıldığında nasıl görünüyorsunuz sözüne? Cevap olarak şunu söyleyebiliriz. Biz işte cumhuriyeti kurduk diyoruz. İşte laik bir ülke olduk, seküler bir ülke olduk, şu olduk, bu olduk. Yani deprem kurtarma ekiplerinden bir tanesi diyor ki sizde diyor hafta tatilin için cuma değil de pazar günü diyor. Siz bir İslam ülkesi değil misiniz diyor.
Evet, ilginç bir sorgulama.
Dondum kaldım diyor adamcağız. Yani evet. Şimdi bizim genetik kodlarımız böyledir. Şimdi depremle ilgili hep böyle 10 il deniyor ya, sürekli anılıyor.
Evet.
Fakat şimdi Gaziantep şehir merkezinde birkaç bina yıkılmış. Ama esas Gaziantep'in diyelim ki fay hattı üzerinde olan Türkoğlu ve İslahiye ilçeleri yerle bir. Veya işte Maraş şehir merkezini konuşuyoruz ama Elbistan'da yerle bir olmuştur. Taş üstünde taş, evet, kalmamış. Adıyaman mesela, Malatya az konuşuldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yine fay hattı üzerinde. Dolayısıyla Hatay'ın Kırıkan, Reyhanlı ilçeleri, Hatay'ın o Antakya dediğimiz yer, buraların hepsi fay hattının ana merkezi üzerinde yer alan ve bazı yerleşmelerimizde zemin sıvılaşması dediğimiz, bu Antakya şehir merkezi de buna dahildir, Amik Ovası içerisinde olan yerler, bu deprem sırasında o yeraltı sularının hareketine bağlı olarak zemin adeta bir bulamaç gibi oluyor. Dolayısıyla siz ne kadar sağlam bina yaparsanız yapın, orada yan yapmalar, yerin altına doğru batmalar vesaire olabiliyor. Ancak bu deprem bize şunu gösterdi ki bir Diyarbakır şehir merkezinde, Urfa'da, Adana şehir merkezinde binalar yıkılıyorsa, bu tamamen insanların kendi hataları, kendi kusurları, yani oraya ruhsat veren belediyeden,
evet,
onaylayan mühendise ve hepsinden önemlisi onu yapan müteahhide kadar. Yani şu anda en zengin kısa yoldan köşe dönmenin yolu olarak görünmeye başladı müteahhitlik maalesef. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değildir bu. Buna yani adam ilkokul mezunu, parayı bulmuş bir şekilde müteahhitlik yapıyor. Yani adama sormuyorlar, yani sen bu konudaki eğitimin yeteneği nedir vesaire. İnşallah 1999 Marmara depreminden sonra şöyle bir yönetmelik değişikliği oldu. Deprem yönetmeliği değişti. Artık hazır beton kullanılması zorunlu hale getirildi. Bir takım standartlar getirildi. Ve şu anda da birçok ilçede İçişleri Bakanlığı'nın ifadesine göre %90'dan fazlası 99 öncesi, evet, yapılan eski binalar çökmüş deniyor. İnşallah bu deprem bize şu beşeri olarak da, nasıl ki o fiziki altyapıyı düzelttik, şimdi de beşeri altyapıyı düzeltme şansı verir. Yani bu dep öyle bir yasal düzenleme getirilmeli ki bundan sonra bir müteahhidin yapmış olduğu bina yıkıldığı zaman, o müteahhit ölmüş olsa bile, onun çocuklarından, torunlarından onun tazmininin, zararının, oradan zarar gören insanların kayıplarının telafisi mümkün olabilecek bir yasal düzenleme getirilmeli ki artık hiç kimse demirin, çimentonun, yani o binanın mimarlık hakkı olan şeyleri eksik yapmaktan çekinmesin. İstanbul'da yapı denetimi uzmanı olan, evet, çok yakın bir dostumuz var, şunu ifade ediyor. Daha bu depremden sonra kontrole gittim diyor. Kalıpların sökülmemesi lazım. Daha bir süresi var, evet, diyor onun. Yani adam demiş ki, yani bu kadar amele boş mu duracak? Bunları akşama kadar yövmiyesini alacak, söktürüyor. Yani belki iki gün daha durması gerekir. Yani biz
iş bir an önce bitsin.
Bir an önce, evet, iş bitsin vesaire. Yani o işin gereklerinin ne olduğuna bakılmıyor. Türkiye'deki zihniyet bu. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Ve o deprem altındaki can veren insanların büyük bir kısmı da ihmalden kaynaklanan bir durumdur. Evet. Ve bununla ilgili de yasal düzenlemelerin yapılması ve herkesin de şapkasının önüne koyup şunu düşünmesi gerekiyor. Yani Fethiye'den bir dostumuz Cuma'dan önce aradı bugün. Diyor ki, işte dedim sizin orası da deprem bölgesi. Ya diyor, bize iki kat ruhsat vermişti diyor. Üçüncü kat almak için belediyeyle epey cederleşmiştik diyor. İyi ki vermemiş, şimdi aklım ya, başıma geldi hocam. Yani şimdi insanımızda da böyle bir açgözlülük söz konusu. Yani yüz kat, bir kat daha atabilir miyim mücadelesi yapılıyordu. Ama attığınız her kat sizin mezarınıza attığınız bir kat olduğunu,
toprak olabilir,
toprak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre de artık insanların fert olarak, aile olarak, toplum olarak, devlet olarak buna gereken hassasiyeti göstermemizin gerektiğini bu deprem, evet, bize yaşayarak gösterdi.
Hocam, depremlerin etkisinin büyüklüğü de tartışılıyor, konuşuluyor. Uluslararası uzmanlar tarafından da bu depremin ne kadar büyük olduğuna dair ifadeler kullanılıyor. AFAD'ın yaptığı bir açıklamada bu depremlerin ortaya çıkardığı enerjinin, etkinin 500 atom bombası etkisinde olduğu ifade ediliyor. Yine yaşanan artçılar da hala devam ediyor. 4000'in üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş depremlerden sonra. Yine AFAD bunun da pek normal olmadığını söylüyor. Yani yaşadığımız bu depremlerin etkisi dünya çapında yaşanabilmiş ender depremlerden biri denilebilir.
Sevgili dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi açısından, benim işte jeomorfolojiydi benim, evet, doktora alanım. Depremin boşalttığı bir enerji var. Bu enerji yerin ne kadar çok derininde olursa daha geniş bir sahaya yayılıyor ve yukarıdaki hasarı az oluyor. Mesela Japonya'da, daha önce Peru'da, Kanada'da, hı-hı, okyanus içerisinde olan depremler diyelim ki 30-40 kilometre derinde oluyor ve karadan 150-200 kilometre açıkta olduğu için, yani 9 şiddetinde, yani bundan belki 3-5 kat, 10 kat daha büyük depremler bile olsa karadaki hasarı bu kadar olmayabiliyor. Ve şunu ben iddia ediyorum, kara üzerinde bu kadar aralıklarla bu kadar büyük şiddetli deprem, yani şu anda o sismografın icat edildiğinden bu yana kaydedilmemiştir. Yani okyanusun içerisinde büyüklüğü ve şiddeti daha büyük olan depremler var dünya tarihindeki kayıtlarda. Fakat bunların insanların yapmış olduğu evlere, mekanlara, şehirlere olan o sarsıcı etkisi azalıyor. O dalga, evet, dalga o ana kırılma merkezinden uzaklaştıkça. Ve bizim şu anda bakıyoruz, Kırıkan'ın diyelim ki Antakya'nın, Malatya Gölbaşı'nın veyahut da işte Kahramanmaraş'ın olduğu yerler, Elbistan'ın olduğu yer tamamen fay hattının üzerinde.
Evet.
Yani dolayısıyla iki şeyi de üst üste koymamız lazım. Birincisi, burada evlerin hasar görmesi, zarar görmesi kaçınılmazdır. Ama kibrit kutusu gibi olup yıkılması da bizim, evet, inşaat konusundaki hatalarımız, evet, kusurlarımız,
i̇nşaat demişken,
aymazlığımız.
TOKİ'nin yaptığı konutların bölgede yaşanan depremlerde hiçbir hasar görmemiş olması da ayrı bir inceleme konusu olabilir hocam. Bu konuda neler söylersiniz?
Allah-u Teala bizlere akletmek diye bir şey söylüyor. Ayet-i Kerime'de,
evet,
akletmemizi ifade ediyor. İşte burada akletmek, insanın bu tür bir hadisenin olduğunda yapması gereken şey, dua etmek mesela. Diyelim ki dua haktır. Fakat siz balçık bir zemin üzerine çürük bir bina yaparsanız, ondan sonra da kapınıza deprem duası asarsanız, bu sizi dünya nezdinde de karikatür haline getir. Duayla da haşa alay etmek konumuna gelir. Allah size akletmez misiniz diyor. Bu nedenle biz zemin etüdü yapacağız. Sağlam zeminlere, sağlam binalar yapacağız. Ha, ondan sonra tedbir olarak duamızı da yapacağız. Dolayısıyla yani bu şuna benzer. Siz hiç ders çalışmayın. Aylak aylak yıl boyu yatın. Ondan sonra gidin, o türbe senin, bu yatır benim. Üniversite sınavına bir gün kala dua edin. Bu,
olmayacak şey.
Bu buna, evet, benzer bir şey. Bu nedenle deprem konusunda insanlarımızın da, devletin de bu bilinçte olması gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
Peki hocam. Devam edelim. Bu yaşadığımız asrın felaketi medeniyet coğrafyamızda nasıl bir etki etti? Buna bakalım hocam. Depremin olduğu ilk andan itibaren birçok ülkeden hem enkaz arama kurtarma ekipleri geldi, hem de yardımlar yağmaya başladı. Katar bunların başındaydı. Aynı zamanda Katar Emiri El Sani de duramadı yerinde ve çıktı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bizzat görüştü, başsağlığı dileğinde bulundu. Bunun dışında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif geldiler. Yunanistan, Ermenistan ve İsrail'in Dışişleri Bakanları bu deprem sonrası Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'yla bir araya geldi. Başsağlıklarını, dileklerini ilettiler. NATO Genel Sekreteri yine Türkiye'ye geldi. Bu gibi daha birçok ülkeden de ziyaretçiler vardı, acımızı paylaşanlar vardı. Bu konuda neler söylersiniz? Mesela Katar, Malezya, Pakistan'ın ilk andan itibaren devlet başkanı, başbakan düzeyinde yanımızda olmasının anlamı nedir?
Şimdi şöyle söyleyelim. Başımıza bir kaza geldiğinde, bir musibet isabet ettiğinde, aileniz İki eli kandaysa bırakır, koşar gelir.
Evet.
Arkadaşlarınız taziyeye gelir. Biraz daha uzakta olanlar da telefonla, evet, arar, başsağlığı diler. Bu da insanlığın gereği. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı bu afetle ilgili de yani teşbihte hata olmaz. Böyle bir afetle karşı karşıya kaldığımızda bütün dünyadan başsağlığı mesajları geldi. Bu insanlığın bir gereğidir ve olması da lüzumludur.
Hı hı.
Fakat Katar'da Dünya Kupası oynandı. Yani bir de ilahi tecellileri biz hiç böyle bazen bize sıradanmış gibi gelen şeylerin, evet, arkasında ne hikmetler oluyor. Katar'da Dünya Kupası olduğunda otellere sığmayanlar için çok lüks
konteynerler
inşa edilmiş. Klimalı, evet, elektriği vesairesi olan ve 30 bin civarında bu konteyner depremin hemen sonrasında Katar emiri El Sani bunu gönderdi. Şu an yolda gelmek üzere.
Gelenler var,
bunu
yolda olanlar
yaptı.
Var.
Fakat aynı konteyner konusunda haberlerde önceki akşam gördüm. Şubat'ın ilk haftası 29 bin lira yazıyor konteyner üzerinde. Depremden hemen sonra 35 bin lira yapıyor ve şu an 80 bin liraya çıktı.
Evet, maalesef. Kendi insanımız yapıyor bunu.
Bu da ayrıca
not edilmesi gereken
bir konu. Evet, bunun taleplisi var. Çünkü biz hayır yapmak istiyoruz. Bir tarafta açıkta kalan bir insan var. 100 bin lira da dese biz onu alıp oraya göndereceğiz ama bu kadar da
fırsatçılığın alemi yok.
Fırsatçılık yapılmaması gerekir. Bakın, Katar emiri bize bunu bedava verirken insanımızın da bunu böyle yaptığını unutmamamız gerekiyor. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin ilk ayetlerinde Bismillah ve mimme rezaknahum yunfikun diyor. Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin.
Evet.
Şimdi ben bu depremde hem ülke bazında hem kişiler bazında şöyle söyleyeyim. Kendi ülkemizden başlayarak yurt dışına da geçebiliriz. Şimdi bizim gibi yaşını başını almış insanlar gidip orada enkazın başında yardım yapmaya kalksa, geçen Hidayet abin de söylediği gibi biz orada yük çekmeye değil yük oluruz insanlara. O halde bizim paramız, imkanımız, evimiz varsa onu açacağız. İş adamıysak diyelim ki iş makinamız böyle adeta para basıyor, o vincimiz kazanıyor. O ticari işten bıraktırıp gidip orada enkazda çalıştırabiliyorsak ona o düşüyor.
Evet.
70-80'lik pirifani dedelerimiz, ninelerimiz dua ederek
katkıda
bulunacak. Yani gençleri gördüm ben bizim Göztepe kampüsünde. Yani böyle yırtık pantolonlarla gezen hippi tipli öğrenciler. Yani içimden bunlardan ne köy olur ne kasaba olur geçirdiğim kız erkek öğrenci tipleri. Geçen fakülteye gittiğimde o spor salonun içerisinde ya biri koliliyor, biri elbiseleri ayırıyor, biri kamyona yerleştiriyor. Yani arı gibi ve bete heyecanla, zevkle çalışıyorlar.
Evet.
Bu insanı duygulandırıyor. Yani hiç bir şey olmaz dediğiniz insanların böyle zamanlarda gerçek yüzünü gösteriyor. Şimdi ülkeler bazında gördüğümüzde Katar, Azerbaycan, Pakistan gibi ülkeler, Bosna gibi ülkeler bunu gönüllerinde hissettiler. Hani gerçekten bir kardeşinin, aileden birinin vefat edip de uçağa atlayıp cenazeye kavuşması gibi. Bir de işte vaziyeti kurtarmak için işte bunlar bize de yardım etmişti, biz de gelelim ayıp olmasın. Hı hı. İşte mütekabiliyet ilkesine göre dünyanın 90 civarında ülkesinden arama kurtarma yardım ekipleri geldi. Onları da şöyle değerlendirmemiz lazım. Evet, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Bir can bile kurtarmış ise. Evet. Ancak arama kurtarma ekipleri açısından bu deprem onlar için de bir laboratuvar özelliğindedir.
Evet.
Yani bu depreme gelip orada arazide çalışmak onların CV'sinde, onların şeyinde önemlidir. Çünkü her
tecrübe kazanmış oluyor.
Evet. Bu nedenle Brezilya'dan Hindistan'a kadar dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri geldiler. Canhıraş
çalıştılar.
Hem bizim insanımızı kurtardılar hem de kendileri bir tecrübe kazandılar. Evet. Antrenman yapmış oldular ki dünyada bu işler böyle oluyor. Biz Türkiye'nin de bu AFAD Kızılay ekipleri dünyanın neresinde bir sel afeti, bir deprem olmuş olsa bizim insanımız da onlara yardıma gidiyor ki insanlığın gereği budur. Fakat olayın başka boyutları da var. Yardım cihetiyle gelip şu anda Kahramanmaraş'ta bunu gördük. Önce Hatay bu işin kaşımaya çok elverişli yeriydi. Hatay'da güvenlik kuvvetleri ciddi tedbirler alınca Maraş'ta bu patlak verdi. Ve misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar.
Evet.
Yani depremden yeni çıkmış, acısı taze. Yani o başına gelen felaketlerden hani bir sorumlu tutacak birini ararken işte bizim yöneticilerimizi, inancımızı, değerlerimizi, bak işte bir Alman'ın yaptığı bina bu kadar sağlam, Japon'un yaptığı bina şu kadar sağlam, işte Müslüman'ın yaptığı bina çürüktür, işte siz şöylesiniz böylesiniz, İsa'nın size
sizi seviyor İsa,
gibisinden evet. Bu tür krizleri fırsata çevirmeye çalışan kurumlar, evet, gruplar var. Bunlara karşı da dikkatli olmamız, özellikle bakın Türkiye'de bu kadar ilahiyat fakültesi, İmam Hatip Lisesi, Diyanet personeli var. Gün bugündür, dem bu demdir ve bir de dönüşümlü gitmek gerekiyor. Yani giden insan orada 5 gün 6 günden sonra yoruluyor, yıpranıyor. Gidecek 3 gün 5 gün 10 gün şeyine göre, o kişinin dayanma gücüne göre, vücut şeyine göre gelecek, bir başkası gidecek o sahayı.
Evet.
Asla boş bırakmamamız gerekiyor. Herkesin, ama herkesin Allah'ın ona vermiş olduğu yetenek ölçüsünde o bölgeye yardım etmesi ve bunu asla göz ardı etmemesi gerekiyor. Allah'ın verdiğinden vermek diyoruz ya, şu anda bizim Hüdayi Vakfı başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütlerinin ve yardım kuruluşlarının Sahra altı bölgede, işte Nijer'den Burkina Faso'ya, Gana'dan ki Tanzanya'ya kadar gidip orada işte kurban eti dağıttığı, yardım ettiği, kol kanat gerdiği insanlar hatim indiriyorlar.
Evet.
Kur'an okuyorlar. Yani onların bize gönderecek belki bir maddi güçleri yok. Onlar da dua ordusu olarak bize yardım ediyorlar. Hatta Afganistan'dan yani küpeler, o kadar imkansızlıklar içerisinde gümüş yüzüğünü, küpesini, belki miktar olarak çok küçüktür ama işte o gönülden vermesidir. Ve geçen vakıfta gördüm ben İlam'da, Patani bölgesinden gelmişler. Patani bölgesi Malezya ile Tayland arasında, aslında Malay vatandaşlar sınır çekilince Tayland sınırında kalan Taylandlı Müslüman grup.
Evet.
Gelmişler, bizim vakfı ziyaret ediyorlar, çeşitli STK'lar ziyaret ediyorlar ve kendilerince, ki kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde, gönüllerinden kopan bir miktar yardımda bulunabiliyorlar. İşte bu bizim hangi
medeniyete mensup
medeniyetin
olduğumuzu,
hangi şeyin içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yani şöyle düşünelim. New York şu anda paranın, küresel sermayenin merkezi değil mi?
Evet.
New York'ta binlerce, on binlerce insana homeless diyorlar, evsiz diyorlar. Yani kendi vatandaşına bir konteyner, bir ev imkanı sağlamayan devlet geliyor size Netflix'te bedava film sunuyor ise, bir takım bedava İncil'in arasında dolarlarla size yardımda bulunuyorsa, bunun gizli bir ajandasının olduğunu bilmek ve buna karşı uyanık olmak hem dini hem de milli bir vazifemiz olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
Evet hocam. Yunanistan ve Ermenistan'a dair bir başlık açacak olursak, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyileşme sağlanabileceğine inandığını belirtmiş bu yaşanan depremler sonrası. Yine Ermenistan'dan da uzun yıllar sonra ilk defa sınır kapısı açıldı ve Ermenistan'dan Türkiye'ye bir yardım tırı hareket etmişti. Bu iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerine de bakalım.
Şöyle, Ermenistan'la ilişkiler işte bu 2020 Karabağ savaşından sonra bir ateşkes imzalandı ama barış antlaşması hala imzalanamadı. Belki bu tür felaketler bazen uzun süren gerginliklerin, düşmanlıkların bir şekilde sulhle sonuçlanması için de bir vesile kılabiliyor. Umarız o onların gönderdiği bir tır yardım değil de bu bir vesile olur. Ermenistan'la o kalıcı bir barış anlaşması imzalanır. Bu Zengezur Koridoru'nun, Laçin Koridoru'nun, Karabağ'la Zengezur Koridoru'nda Nahçıvan, Azerbaycan ve Türkistan arasındaki o koridorun açılıp hem ticari kanalların açılmasına hem de bütün Güney Kafkasya'nın refah ve huzuruna hizmet edecektir. Bir de
Yunanistan
konusunda
yeni bir sayfa açıldığını söyledi Dışişleri Bakanımız.
Çünkü Mitsotakis haddi aşan açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunu söylemişti. Bir daha ben seçim olup da Mitsotakis muhtemelen seçimden sonra yeni bir yönetim gelinceye kadar da muhatap olmayacağını, yani muhatap olmaya da değmez demişti. Arkasından Yunanistan birkaç defa görüşme teklifinde bulunmuştu. Şu an bu depremi vesile kılarak da hem bir yardım kurtarma ekibi gönderip hem de arkasından bir zeytin dalı uzatıp tekrar görüşelim vesaire. Fakat bir taraftan bunu söyleyen Yunanistan, bir taraftan da Ege'de Navtex ilan ediyor. Girit Adası'na Amerikan üssü kurduruyor. Yani bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölüm noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanları da saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam ediyor programımızda. Hocam tabii deprem sonrası çok farklı tezviratlar da yapılıyor. Yalan haberler dolaşıma sokuluyor. İnsanımızın kafası bulandırılmaya çalışılıyor. Yani bir taraftan işte arama kurtarma çalışmalarına bütün hızımızda odaklanmışken, bir taraftan da işte bu yalan haberlere doğrusunu paylaşarak cevap verme durumunda kalıyoruz ülke olarak maalesef. Son olarak işte sınır bölgelerinde sınır kapılarının açılıp boşalan, deprem dolayısıyla boşalan yerlere Suriyelilerin yerleşeceği iddiaları var. Oralardan toprak satın aldıkları, ev satın aldıklarına dair iddialar ortaya atılıyor. Bu durumda gerçek nedir? Bu haberlere nasıl bakmalıyız? Böyle bir durum var mıdır? Sınırlar açılıyor mu? Suriyeliler akın akın Türkiye'ye mi geliyor tekrar? Neler söylersiniz?
Şimdi önce resmi bir doğru okuyalım. Evet. Sonra yoruma geçeriz. Türkiye bir imparatorluk bakiyesi bir ülkedir. Dolayısıyla biz toprak kaybetmeye başladıkça 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan, Balkanlardan ve Kuzey Afrika'dan eski Osmanlı coğrafyasından sınırlarımız içerisine Türkiye'ye göçler gelmiştir. Hatta Cumhuriyet döneminde de bu devam etmiştir. Bunun sebebi de Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda genç nüfus kırılmış. Türkiye'de adeta toprağa ekip dikecek insan kıtlığı başlamış. Evet. Dolayısıyla da biz bu insanları kucaklarımızı açmışız. Fakat bir de Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte bu Balkan göçmenleri arasında başta Selanik olmak üzere bu Sabateist Yahudi asıllı insanların gelip devletin en üst kademelerini işgal etmesi, yine Kafkaslardan gelenler arasında gayri Türk ve gayri Müslüman olan unsurların da bu işlerin içerisinde olması ve Ermenilerin tehcire katılmayanların büyük bir kısmının kendini gizlemesi neticesinde Türkiye'de gizli ajandası olan da bir grup oluştu. Şimdi Suriyeliler ve yabancılar hakkında en fazla tezvirat yapanların şöyle baba dede şeceresine baktığınızda kendilerinin bir kere Türk olmadıkları kesin. Yani bakıyorsunuz ya Balkan göçmeni Sabateist çıkıyor ya Kafkas, mesela işte o Zafer Partisi'nin başkanına bakıyorsun, kendisi de Kafkas'tan gelmiş bir göçmen ailenin çocuğu ve ne kadar Türk olduğu da ayrıca tartışmalı bir konu. Yani kısaca Türkiye'de en fazla şovenistlik, yani Türk ırkçılığı ve Kürt ırkçılığı yapanlara bakıyorsunuz. Bu PKK'nın içerisindeki Kürt ırkçılığı yapanların çoğu da Ermeni kökenli. Hatta Türk kökenli olan insanlar da var. İşte Duran Kalkan filan. Bu nedenle yani gerek Kürtlerin içerisinde gerek Türklerin içerisinde çok fazla ırkçı söylemler yapan insanların soy kütüklerine baktığınızda gerçekte kendilerinin o etnik aidiyetten olmadığı görülüyor. Bunların amacı burada provokasyon yapmak. Şu anda insanlar acılarıyla depreşirken Birileri geliyor işte mülk satılmasın Hatay'dan filan. Ya 1980'deki kararnameyle Hatay hassas bir bölgedir. Yine Urfa aynı şekilde, hı hı. Ağrı, Iğdır bölgesi. Niye? Çünkü küresel anlamda büyük sermaye sahibi olan Ermeni diasporası Ağrı'da, Iğdır'da, Van'da. Yine Musevi ve Yahudi diasporası bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde Urfa başta olmak üzere büyük üretim çiftlikleri de adı altında toprak satın almak isterler. Hatay aynı şekilde. Ve burada devletin istihbaratı, devletin aklı yani Ahmet Emin'in Mehmet amcaya sattığı 3 dönüm 5 dönüm tarlayı değil. Yani binlerce dönüm arazi el değiştiriyorsa ve bunun kim olduğu, kim tarafından kime satıldığını devlet zaten takip etmelidir, etmesi de gerekir ama evet. Bunun yeri zamanı bugün değildir. İkincisi Suriyeliler Türkiye'ye geliyor filan derken ya elinizi vicdanınıza koyun. Yani şu anda 5000'i geçmiş Suriye'de hayatını kaybeden insanların. Yani Türkiye'de olanın bir benzeri de Halep'te oldu, İdlib'de oldu, Azez'de oldu, Afrin'de oldu. Ve o insanlar da göçük altında kaldı. Onlar da acılarını yaşarken. Yani Allah'tan korkmuyorsanız bari kuldan utanın yani. Böyle bir tezviratta bulunmanın bu provokasyon yapmaktan başka ne işe yarayacağını hakikaten insan sormadan edemiyor. Şu anda diyelim ki geldiler, varsayalım geldiler yani. Hı hı. Yani onların tezini doğru kabul edelim. Hatay'a geldiler. Ya Hatay'da binaların %70'i yıkılmış zaten. Ayakta kalanların da ne kadar sağlam olduğu şüpheli. Peki nerede kalacak bunlar? Devlet diyelim ki deprem için meskenler inşa etti. Ya bu da zaten hak sahibi olan yüz binlerce insan var. Yani diyelim ki geldi ya, nereye gidiyor? Ya bu dolayısıyla aslı astarı olmayan yani aklen mantıken pek de yere ayakları yere basmayan tezvirattır bunlar. Yani yardım edebiliyorsan yani hani derler ya bu konuda ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bir kişi yani bu deprem hadisesinden sonra yapabiliyorsa, elinden gelebiliyorsa, ne kadar yapabiliyorsa yardım etsin. Gelmiyorsa yardım edenleri teşvik etsin. Onu da beceremiyorsa dua etsin. Onu da yapamıyorsa lütfen sussun. Yapanı itham etmesin. Milletin şevkini kırmasın. Ortaya fitne, fesat evet. Yaymasın evet. Diyorum açıkçası.
Çok teşekkürler hocam. Devam edelim hocam bir başka konuyla. İsrail'de yaşanan gelişmeler var. Tabii terör devleti İsrail zulmüne devam ediyor Filistin'de. Yine gözaltılar sürüyor. Mescid-i Aksa'da hak ihlalleri devam ediyor. Diğer taraftan da deprem gündemiyle İsrail Meclisi'nde söz alan bağımsız Arap milletvekili konuşturulmuyor. Tepki gösteriliyor ona. Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere dair birkaç kelam etmek istiyor ama maalesef oradaki ırkçı vekiller bu yapılan konuşmaya itiraz ediyorlar. O hadiseyi anlatabilir misiniz bize?
Evet, şimdi haritada bir İsrail devleti var. Bir de işgal altındaki bölge var. Yani evet. İsrail'in işgali altında olan Gazze ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki 4-5 milyon Filistinli yani yaşar ne yaşamaz hesabı. Orada yaşıyorlar ama bir vatandaşlıkları yok. Yani İsrail vatandaşı değiller. Bir de İsrail'in içerisinde normal vatandaşlık hakkına sahip olan, oy kullanabilen, milletvekili seçilebilme yetkinliğine haiz olan bir Arap nüfus var. 1,5-2 milyon kadar. Ve o Arap nüfus içerisinden bir hanım milletvekili kürsüde diyor ki deprem nedeniyle işte Kuzey Suriye ve Türkiye'deki depremzedelerin acılarını paylaşıyoruz gibisinden bir şey yaparken sıralara vuran ırkçı, şövenist, o kökten dinci Yahudi milletvekilleri. Evet. Ha bunu da şunu da söyleyeyim. İsrail parlamentosunda gerçekten işte laik, seküler, sosyal demokrat görüşte olup bunlara yani siz bu ülkenin başına bela olacaksınız diyen mebuslar da vardır. Onu da haklarını yemeyelim ama İsrail'in içerisinde öylesine gözü dönmüş ırkçı vekiller var ki Türkiye ve Suriye adının, özellikle Türkiye adının anılmasını, deprem nedeniyle anılmasını hazmedemiyor. Defol git o ülkeye diyor.
Evet.
Bu mecliste o ülkenin adını anamazsın diyebilecek kadar ırkçı, Türkiye düşmanı vekillerin şu an İsrail parlamentosunda olduğunu bilmemiz lazım. Bu arada yeri gelmişken vatandaşlıktan bahsettiniz ya, evet. İsrail bir an evvel o mevcut Arap vatandaşı olan insanların vatandaşlıklarını nasıl iptal edebilir için yollarını arıyor. Bunlar da vesile kılıyor. Fakat İsrail deyince bugün de bu gece Miraç Kandili, eğer müsaadeniz olursa birkaç cümleyle de hem Kudüs'ten Miraç'tan.
Tabii hocam,
birkaç
buyurun
cümleyle
lütfen.
Söylerim.
Ben en son çıkışta diğer, belki bir
o zaman
şey
son
demiştim.
Cümlemiz evet. olsun. Devam evet. edelim. Hatırlatırsanız.
Şimdi İsrail Meclisi'nde alınan bir karar var hocam. Onu da hemen sormak isterim. Terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinliler, eğer Filistin devletinden para aldıkları tespit edilirse vatandaşlıktan çıkarılacak ve Gazze'ye, Batı Şeria'ya gönderilecek. Bu yasa onaylandı. İsrail'de ne dersiniz?
Yani şöyle söyleyelim. Mesela Batı Şeria'da vatandaş olmayan kişilerden herhangi birisi İsrail askerine bıçak çekmişse, bilmem ne yapmışsa, adamı öldürüyorlar, öldürmekle kalmıyorlar. Diyelim ki 17 yaşındaki bir genci öldürüyorlar. Anasının babasının evini yıkıyorlar.
Evet.
Yani gitsin Ürdün'e, başka bir yere gitsin anlamında. O işgal altındaki bölgelerde, o mülteci kamplarındakiler. Kendi vatandaşı olan İsrailli o Müslüman Araplara da bu defa vatandaşlıktan çıkarmak için adeta bahane arıyorlar. Yani insanlar, yani normal bir ülkede bir suç işlerse o suçun karşılığı ya para cezası verir ya hapis yatar ve her suçun da kanunda bir karşılığı vardır.
Evet.
Ve vatandaşlar eşittir. Mesela Türkiye'de bir kişi Türk olması, Kürt olması, Arap olması, Müslüman ve gayrimüslim olması gerekmez. Bir suç işlemişse onun kanunda bir karşılığı vardır. Onu da cezasını görür. İsrail'de öyle değil işte. Yani Orta Doğu'nun tek demokrasisi diyorlar ya İsrail'e. Normal bir Yahudi bir benzer bir suç işlediğinde çarptırıldığı ceza farklı. Arap ve Filistin kökenli bir kişi suç işlediğinde hemen vatandaşlıktan ihraç edilmek için bahane arıyor. Çünkü kendileri ebterleşiyorlar. O kökten deyince fanatik Yahudileri bir kenara bırakacak olursak, onlarda da doğurganlık çok yüksek. Ama diğer lerine göre Filistinlilerde doğum çok fazla. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından getirdikleri Yahudilerle ancak bir 6 milyona ulaşabildiler ve nüfusları yetmediği için bu defa kendi içlerindeki Müslüman nüfusu bertaraf etmek için bu tür yasaları en ağır bir şekilde uyguluyorlar. Bu da dünyada Birleşmiş Milletler kanunlarına göre en ağır suçlardan biri aslında.
Evet. Bu arada İsrail'in 10 bin yeni konut ve kaçak yapılardan oluşan 9 bölgeyi yasalaştırmak girişimine de İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa ile ABD'den tepki gelmiş. Tabii nasıl bir tepki? Ölçüsü nedir? Hep birlikte görüyoruz. Neler söylersiniz hocam?
Bu tepkileri şuna benzetiriz. Yani diyelim ki sizin ailenizden veya işte köyünüzden, memleketinizden bir tanesi kaza geçirmiş, vefat etmiş. Aslında sizin gidip orada ona katılmanız, orada bir takım size düşen görevler var. O görevleri yerine getirmiyorsunuz. Bunun yerine işte yürekten sizin acınızı paylaşıyorum gibisinden telefonda mesaj atıyorsunuz. Bu mesaj atarak hem kamuoyunu yatıştırmak hem de kendi vicdanınızı birazcık rahatlatmak için. Yoksa o mesajların mağdur olana hiçbir faydasının olmadığını bilmekte fayda var. Yani bu tür sade suya tirit mesajlar dünya tarihi boyunca hep olmuştur. Bu sadece o mesajı veren ülkenin veya kurumun kendi vicdanını rahatlatmak ve dünya kamuoyu nezdinde kendini aklama girişiminden öteye geçen bir durum değildir aslında.
Peki hocam. Karabağ Zaferi'nin ardından Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış görüşmeleri için bir zemin oluşmuştu. Anlaşma imzalanması için de görüşmeler devam ediyor. Bu konuda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir mesajı var. Kısmi ilerleme sağlanacağından ümitliyim diyor ve bunu imzayı açabileceklerini söylüyor. Neler söylersiniz Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri
aslında
noktasında?
Aslında Paşinyan savaşı kaybetmesine rağmen tekrar seçimi kazanabilen,
evet,
yani enteresan bir figürdür Ermenistan'da. Normalde Ermenistan'ın bugüne kadar hamisi, koruyanı, kollayanı Rusya ve Putin olmuş idi bağımsızlığından bu yana. Fakat son dönemlerde batıdaki Ermeni diasporası barış konusunda ayak sürmekte ve Paşinyan ne zaman masaya oturup, yani kalıcı bir barış anlaşmasına imza atmak istese, diasporadaki bu Fransa, Ermeni ve Amerika başta, evet, olmak üzere sürekli olarak problem çıkarmaktalar ve bu barışın olmasını engellemeye çalışmaktalar ve Türkiye ile Ermenistan arasında ne kadar çok büyük gerginlik olursa onların işine geliyor. Evet. Çünkü Batı toplumları içerisinde yeni nesillerini diri tutmak için bir Türk düşmanlığı üzerinden Ermeni kimliği inşa etmeye çalışan Batı dünyasında zengin bir Ermeni diaspora sınıfı vardır. Bunların da böyle bir politikası vardır. Yani Türk düşmanlığı üzerinden Batı'da kendilerini asimilasyondan kurtarmaya çalışan bir kimlik. Bu da sürekli olarak Paşinyan'a baskı yapıyor. Kalıcı barış anlaşmasının olmasını engelliyor. Burada Putin biraz daha makul Batı'ya göre.
Evet. Hocam, Batı'da İslam düşmanlığı ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırılar maalesef devam ediyor. Yine bir kişi İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için bir başvuruda bulunuyor. Bu kez İsveç bu başvuruya izin vermiyor. Biraz akıllanmış gibi görünüyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi İsveç gibi ülkeler kendilerine sürekli olarak işte dünyanın işte en medeni, en modern, en demokrat ülkesi gibi görürler. Fakat kendi sınırlarının, yani kendi koymuş olduğu sınırlarının dışındaki dünyayı da yok sayarlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim yakma hadisesi olduğunda İsveç hükümeti istese onu çok kolay engelleyebilirdi, evet, müsaade etmezdi. Yani siz ve ben ikimiz gidelim, yani değil İsveç, herhangi bir Avrupa ülkesinde işte Siyonistler aleyhine veyahut da işte Yahudilere soykırım falan olmamıştır, bu bir yalandır diye bir beyanat verelim. Bakalım, bakın başımıza neler geliyor. Bakın sadece kutsal din falan değil ha. Yani Hitler aslında Yahudileri kesmemiştir. Bu bir şehir efsanesidir filan diyeyim, bakalım başınıza ne geliyor. Demek ki fikir özgürlüğü ise o da fikir özgürlüğü olması lazım. Kendileriyle ilgili çok katı kurallar koyuyorlar. Yani bu biraz da bizim İslam dünyasının işte bir merkezde bir halifenin olmaması, bir siyasi otoritenin olmaması, yani bir söz söylendiğinde bütün İslam dünyasının arkasından gidecek bir mekanizmanın olmamasından kaynaklanan bir durumdur. İşte Kur'an'a ve İslam'a küfrediyor. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrediyor. Aslında diyor, ben diyor Türkiye ile işim diyor. Diğer Endonezya hiç oradan oralı olmuyor. Ötekisi Suudi Arabistan'a, bu Türkiye ile olan bir hesap diyor. Halbuki Kur'an'ın evrensel bir mesajı vardır. Bütün dünyadaki dünya nüfusunun %25'i Müslümandır şu anda. Evet. Her 4 kişiden birine hitap ediyor. Dolayısıyla da bu yani inandırıcı, samimi şeyler değildir. İşte hı hı, kendini NATO'ya atmak için yapılan, evet, bir takım manipülasyonlar. Evet. Baktı ki Türkiye dik duruyor o konuda. Hı hı. Geri adım atmak zorunda kaldı diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Bir de Batı'nın teröre ve teröriste sahip çıktığına dair haberlerde her daim geliyor. Yine biri yaşanmış. AP Genel Kurulu'nda PKK yandaşları slogan atıp paçavralarla gösteri yapmış. PKK yandaşlarının gösterisine herhangi bir müdahale olmamış. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Neler söylersiniz?
Şimdi Eğitim sistemi burada müfredat çok önemli. Şimdi biz hala müfredatımızda Batı'yı kutsayan,
evet,
her türlü iyiliğin, teknolojinin, güzelliğin menbaının Batı olduğunu hala, evet, çocuklarımızın zihnine enjekte etmeye çalışırken, Batı ise kendinin demokrat, insan haklarına saygılı olduğunu, dünyanın efendisi olduğunu müfredatlarında söylüyor ve PKK'ya destek verirken de şunu göz ardı etmiyor. PKK'lılar deseler ki biz İslami bir Kürt devleti kuracağız. Yani bir Kürt devleti kuracağız ve Kur'an'a bağlı bir devlet olacak desin, hepsini sepetlerler oradan.
Evet.
Yani onların derdi Kürtlere devlet kurdurmak, PKK'yı sevdikleri. Diyor ki biz seküleriz diyor. En çok sevdikleri şey o. Yani biz dinsiz Kürtleriz toplum diyor.
Evet.
Yani biz bir devlet olursak İslam'la bağımız olmayacak mesajını verdikleri için makbul insanlar bunlar. Yoksa,
evet,
siz kendi ülkenize ihanet etmeden size doğru dürüst bir paye vermiyor Batı. Dikkat edin, 3. dünya ülkelerinden Batı'da gelmiş de böyle, mesela diyelim ki bizim Orhan Pamuk romanı falan filan diyoruz değil mi?
Nobel aldı.
Nobel aldı vesaire. Gerçi başka Aziz Sancar da Nobel aldı. Onun bu şekilde tavır takınacağını bilseler o ödülü vermezlerdi.
Evet.
Aziz Sancar'a ödülü verdikten hemen sonra siz işte doğuluydunuz değil mi, Kürttünüz değil mi?
Hı-hı.
İşte oradan bir şeyler kaşımak istediler ama
tutmadı.
Tutmadı. Ama evet, öbür taraftan bu tür ödülleri alanlar kendi toplumuna karşı mankurtça davranan, kendi toplumuna adeta tepeden bakan tiplerdir ödüle layık görülenler. Yoksa kendi toplumunun sıkıntılarını dile getiren bir Afrikalı, bir Hintli, bir diyelim ki herhangi bir İslam coğrafyasındaki bir fikir ve kanaat önderine öyle bir ödül vermezler kolay kolay.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve tabii bugün 3 ayların içerisinde yine mübarek gecelerden birini daha idrak edeceğiz, Miraç gecesini. Az önce konuştuk Filistin'de Mescid-i Aksa'da İsrail zulmünü. Miraç denince Mescid-i Aksa aklımıza gelen ilk yer şüphesiz. Neler söylersiniz hocam bu gecenin önemine dair? Yaşadıklarımız ortada, yaşananlar, evet, ortada. Buyurun.
Bu Miraç hadisesinin biz kendi yani, hı-hı, alanımızla ilgili bölümünü şey yapalım. İşte Hazreti Peygamber'in o İsra ve Miraç hadisesinde Arabistan'dan, Hicaz bölgesinden Kudüs'e kadar Burak gibi, evet, binitle geliyor. Oradan
göğe
yükseliyor. İşte geldiği yer Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'nın o batı kapısında Burak duvarı diyoruz. Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıktığı duvarın hemen yanı başında Yahudiler ağlıyorlar. Yani biz hep dünya basınında görüyoruz o başlarında, hı hı, kipalalı o ağladıkları ağlama duvarının hemen yanı başında Hazreti Peygamber'in Miraç'a
yükseldiği yer,
noktadır orası. Orası öyle bir yer ki işte bizim Burak kapısı veya Burak duvarı dediğimiz yerin 3 metre ötesi
Ağlama
duvarı. Hemen yürüyüş mesafesinde gidiyorsunuz. Bütün Hristiyanların o Haçlı seferlerine konu olan ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği dediğimiz Kıyamet Kilisesi yine hemen orada, karşısında Ömer Mescidi. Yani o Doğu Kudüs dediğimiz yer gerçekten insanlık tarihinin her cümerç olduğu bir bölgedir. Ve dünyada Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere ve bir de Mescid-i Aksa kutsal kabul edilmiştir. Orada ibadetlerin diğer yerlerde yapılan ibadetlerden kat kat fazla olduğu bizim İslam alimleri tarafından ifade edilmektedir. Bu nedenle hac umre yapan kardeşlerimizin Kudüs'ü de ziyaret etmeleri tavsiye edilir. Onun dışında yani Eyüp Sultan Hazretleri'ne, Mevlana'yı işte 3 kere ziyaret edelim, yarım hacı olur, çeyrek hacı olur, böyle bir şey yok. yeryüzüne Allah-u Teala mescit kılmıştır. Her yerde cemaatle eda edilen ibadetler aynıdır ama tekrar ediyorum, Kudüs, Mescid-i Aksa ve oradaki Burak duvarı bizim için önemlidir. Tabii ki Miraç'ın Osman Nuri Topbaş hocamız da bugün sohbette ifade etti. Allah razı olsun. Bugün yine camilerimizde konuşuluyor. Ben hep öğrenciliğimde Miraç'ın benim için çok ayrı bir yeri vardır. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 80'li yıllarda okurken her Miraç'ta bu Milli Gençlik Yurdu'nda kalırdık. Bizi rahmetli Tahir Büyükkürükçü hocanın Miraç sohbetine götürürlerdi ve süt ikram ederlerdi çıkışta. Sonradan baktık, Miraç gecesi süt içmek de sünnetmiş. Burada bunu da ifade edeyim. Gecemiz hayır olsun, bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edenlerden oluruz inşallah. O depremde de o acı çeken, mağdur olan kardeşlerimizi de sabır niyaz ediyorum. Evet. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu gecede hem fiili hem de kavli dualarımızla onların yanında olduğumuzu da bir kez daha ifade edelim. Bu mübarek gece vesilesiyle çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah haftaya bir başka programda yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.